Ayrım 6, sayfa 75. Daha önce hiç burka giymemişti. Raşit giymesine yardım etti. İçi takviyeli başlık kısmı, kafatasında sıkı ve ağır bir şey taşıdığı duygusunu uyandırıyordu. Dünyayı kafesli bir perdenin gerisinden seyretmekse garip bir histi. Odasında burka ile yürüme alıştırmaları yaptı. İkide bir eteğin ucuna basıp tökezledi. Çevresel görüş açısını yitirmek sinir bozucuydu. Pilili kumaşın soluk almasını güçleştirecek biçimde ağzına yapışı durmasından da hiç hoşlanmamıştı. Alışırsın dedi Raşit. Hatta zamanla her bahse varım, hoşuna bile gidecek. Otobüse binip Raşit'in Şarenev Park dediği bir yere gittiler. Çocuklar salıncakta birbirini sallıyor, ağaç gövdelerine bağlanmış, yırtık pırtık filelerin üzerinden voleybol oynuyorlardı. Parkta dolaştılar, uçurtma uçuran çocukları seyrettiler. Raşit'in yanında yürüyen Meryem'in ayağı ara sıra burkaya dolanıyor, sendeliyordu. Öğle yemeğini Raşit onu Hacı Yakup dediği caminin yakınındaki küçük bir kebapçıya götürdü. Zemin yağlı, içerisi dumanlıydı. Duvarlardan belli belirsiz bir çiğ et kokusu yayılıyordu. Çalan müziğin, logari demişti Raşit, sesi yüksekti. Aşçılar bir elleriyle şişleri yelpazeleyen, ötekiyle de sinekleri kovalayan sıska delikanlılardı. Hayatında ilk kez bir lokantaya ayak basan Meryem, bir sürü yabancıyla dolu, kalabalık bir salonda oturmayı, burkanın peçesini kaldırıp lokmaları ağzına sokmayı yadırgadı. Bir ara tandır başında yaşadığı paniğin benzeri midesini yoklar gibi olsa da Raşit'in varlığı az çok rahatlatıcıydı. Bir süre sonra müziği, dumanı hatta insanları o kadar da dert etmez oldu. Ayrıca çarşafın belli bir rahatlık sağladığını ayrımsayınca şaşırdı. Salt dışarıyı gösteren tek taraflı bir pencere gibiydi. İçindeyken o bir gözlemciydi. Yabancıların araştıran meraklı gözlerinden güzelce korunuyordu. Artık insanlar bir bakışta yüz kızartıcı sırlarla dolu mazisini anlayabilecek diye kaygılanmasına gerek kalmamıştı. Caddelerde Raşit bazı binaların adlarını yetkin bir sesle sıraladı. Bu Amerikan elçiliği dedi. Şu Dışişleri Bakanlığı. Arabaları gösteriyor, markalarını, nerede yapıldıklarını söylüyordu. Sovyet Volgaları, Amerikan Chevrolet'leri, Alman Opel'leri. En çok hangisini beğendin diye sordu. Meryem duraksadı, bir Volga'yı gösterdi. Raşit güldü. Kabil, Meryem'in görebildiği her hattan çok daha kalabalıktı. Daha az ağaç, daha az at garisi vardı ama otomobillerin, yüksek binaların, trafik ışıklarının ve kaldırımlı yolların sayısı çok daha fazlaydı. Dört bir yanda kentin kendine özgü lehçesini duyuyordu. Örneğin sevgiliye Joe değil, Can, kız kardeşi hemşire değil, hemşire diyorlardı. Raşit ona bir sokak satıcısından dondurma aldı. Meryem ilk kez dondurma yiyordu. Bir yiyeceğin insan damağına böylesine oyundan oynayabileceği hiç aklına gelmezdi. Bütün kaseyi iştahla silip süpürdü. Üzerine serpilmiş şan fıstığı rendesini, dipteki minicik pirinç eriştelerini. Dondurmanın büyüleyici kokusuna, üst üste binen farklı lezzetlerin tatlılığına hayran kaldı. Koçe, Morka, Tavuk Sokağı denen yere doğru yürüdüler. Raşit'in şehrin en zengin semtlerinden biri dediği mahallede yer alan dar, tıkım tıkış bir sokaktı. Bu semtte oturanlar hep yabancı diplomatlar, zengin iş adamları, kraliyet ailesinin üyeleri. Bu tür insanlar yani senin benim gibiler değil. Hiç tavuk görmüyorum dedi Meryem. Adam güldü. İşte Tavuk Sokağı'nda bulamayacağın tek şey odur. Sokağın iki yanına kuzu derisi şapkalar, gökkuşağı renkli çapanlar satan dükkanlar, küçük tezgahlar sıralanmıştı. Raşit bir dükkanda durup gümüş kakmalı bir hançere baktı, bir başkasında tuhaf görünümlü eski bir tüfeğe. Dükkan sahibi bunun ilk İngiliz savaşından kalma bir yadigar olduğuna yeminler ediyordu. Eh ben de Moşe dayanım diye mırıldandı Raşit. Yarım ağız gülümsedi. Meryem bu gülümsemenin salt kendisine yönelik olduğu duygusuna kapıldı. Mahrem, evli bir tebessüm. Yavaş yavaş yürüdüler. Halıcıların, el sanatları, hamur işleri satılan dükkanların, çiçekçilerin, erkekler için takım elbise, kadınlar için elbise satan mağazaların önden geçtiler. İçlerinde dantel perdelerin gerisinde Meryem düğme diken, gömlek ütüleyen genç kızlar gördü. Arada bir Raşit tanıdığı bir esnafı selamlıyordu. Bazen Farsça, bazen de Peştun dilinde. Onlar tokalaşır, yanaklarını öpüşürken Meryem birkaç adım geride bekliyordu. Raşit onun yanına çağırmadı, tanıştırmadı. Kıza bir dokuma dükkanının önünde beklemesini söyledi. Sahibini tanırım dedi. Bir dakikalığına girip selam vereyim. Meryem dışarıda kalabalık kaldırımda bekledi. Tavuk Sokağı'nda güçlükle seyyar satıcı ve yayı selini yararak adım adım ilerleyen, yoldan çekilmeyen çocuklara, eşeklere korna çalan arabalara baktı. Minicik dükkanlarında oturmuş sigarasını tüttüren ya da pirinç hokkaları tüküren, sıkıntıdan patlıyormuş gibi görünen tacirlere baktı. Arada bir, yüzleri gölgelerin arasından çıkıyor, yoldan geçenlere kumaşları, kük yakalı, pustin patlulu beğendirmeye çalışıyorlardı. Ama Meryem'in asıl ilgisini çekenler kadınlardı. Kabil'in bu kesimindeki kadınlar daha yoksul semtlerdeki, örneğin Raşit'le oturdukları, kadınların çoğunluğunun tepeden tırnağa örtülü olduğu mahallelerdeki hemcinslerinden çok farklıydı. Başka bir cinsti bunlar. Bunlar Raşit'in kullandığı sözcük neydi? Modern kadınlardı. Evet, modern Afgan erkekleriyle evlenen modern Afgan kadınları. Kocaları onların makyajlı yüzleriyle, açık başlarıyla yabancıların arasında dolaşmasına karşı çıkmıyordu. Meryem onların sokağı serbestçe, özgürce geçişlerini seyretti. Bazen bir erkekle, bazen yalnız, bazen de pembe yanaklı çocuklarla birlikte. Bu çocukların parlak ayakkabıları, deri kayışlı saatleri, yüksek gidonlu, yıldız yantlı bisikletleri vardı. Deh Mazank'taki eski patlak lastikleri çeviren yanakları tatarcık çıbanlı çocuklara hiç benzemiyorlardı. Bu kadınların hepsinin öne arkaya sallanan çantaları, dalgalanan, hışırdayan etekleri vardı. Meryem'in gözüne direksiyonda oturmuş sigara içen bir tanesi bile çarptı. Tırnakları uzun, pembe ya da turuncu cilalıydı. Dudakları laleler kadar kırmızı. Yüksek ökçeleriyle her an acil bir işleri varmışçasına hızlı hızlı yürüyorlardı. Koyu camlı güneş gözlükleri takmışlardı. Hızla geçip giderlerken parfümlerinin hafif kokusu Meryem'in burnuna çarpıyordu. Meryem onların üniversite mezunu olduğunu, şirketlerde, bürolarda çalıştıklarını, günü kendilerine ait masalarda daktilo yazarak, sigara içerek, önemli kişilerle önemli telefon görüşmeleri yaparak geçirdiklerini tahayyül etti. Bu kadınlar Meryem'i büyülemişti. Yalnızlığını, basit görüntüsünü, amaçsızlığını ve pek çok konudaki cahilliğini yüzüne çarpıyorlardı. Sonra Raşit omzuna dokundu, bir şey uzattı. Al. Koyu kestane rengi ipek bir şaldı. Kenarları sırma işiyle çevrilmiş, boncuklu sıcaklarla süslenmişti. Beğendin mi? Meryem başını kaldırıp baktı. O zaman Raşit dokunaklı bir şey yaptı. Gözlerini kırpıştırdı, bakışlarını kaçırdı. Meryem cilili düşündü. Kıza aldığı takıları şen şakrak, güzelce vurgulayarak, önemseyerek bir iş biçimini. İnsana uysal bir minnettarlık dışında başkaca bir tepki şansı tanımayan taşkın neşesini. Nana, Celil'in armağanları konusunda da haklıydı. Onlar nedamet niyetine, yarım yürekli, üstün körü verilen rüşvetlerdi. Kızı mutlu etmekten çok kendi vicdanını rahatlatmak için yapılan iştenliksiz, hesapçı jestler. Oysa Meryem bu şalın gerçek bir hediye olduğunu görebiliyordu. Çok güzel dedi. O gece Raşit yine Meryem'in odasına geldi ama kapının eşiğinde durup sigara içmek yerine odayı geçti, yatağa ilişti. Yaylar gıcırdadı, döşek çukurlaştı. Bir anlık bir duraklama oldu, sonra elini kızın boynuna doladı, kalın parmaklarıyla Meryem'in ensesindeki boğumları hafifçe bastırdı. Baş parmağı aşağı doğru kaydı, köprücük kemiğin üstündeki çukuru, ardından da çevresini sıvazlamaya başladı. Meryem zangır zangır titriyordu. Erkeğin eli biraz aşağıya indi, sonra biraz daha aşağıya, tırnakları kızın pamuklu bluzuna takılıyordu. ''Yapamam'' dedi Meryem, kuru boğuk bir sesle, ay ışığının aydınlattığı profile. Kalın omuzlara, geniş göğse, açık yakadan fışkıran, kırlaşmış kıl demetine bakarak. Erkeğin eli şimdi sağ göğsündeydi. Bluzun üzerinden sertçe sıkmaktaydı. Kız onun burnundan aldığı derin solukları duyabiliyordu. Battaniyenin altına, kızın yanına kaydı. Meryem onun önce kendi kemeriyle, sonra kızın pijamasının uçkuruyla uğraşan elini hissedebiliyordu. Kendi elleri ise çarşafı avuçlamış, yumruk olmuştu. Adam onun üzerine çıktı, o kıvranıp debelenerek yerleşirken kızın ağzından hafif bir inilti döküldü. Sonra gözlerini yumdu, dişlerini sıktı. Acı ani, afallatıcıydı. Gözleri ardına kadar açılıverdi. Havayı dişlerinin arasından içine çekti, baş parmağının boğumunu ısırdı, boştaki kolunu Raşit'in sırtına attı, parmakları erkeğin gömleğine gömüldü. Raşit yüzünü onun yastığına bıraktı. Meryem'in fal taşı gibi açılmış gözleri onun omzunun üstünden tavana dikildi. Tir tir titriyor, dudaklarını sıkıyordu. Erkeğin ağzından çıkan kısa, kesik soluklar omzunu yakıyordu. Aralarındaki hava tütün, soğan ve öğlen yedikleri kuzu şiş kokuyordu. Zaman zaman Raşit'in kulağı onun yanağına sürtünüyordu. Hissettiği hafif tırtıklı, kaşındıran temastan adamın kulağını tıraş ettiğini anladı. İşi bitince Raşit yana devrildi, soluk soluğa yattı. Kolunu alnına atmıştı. Karanlıkta Meryem onun saatinin mavi akrebiyle yelkovanını görebiliyordu. Bu şekilde bir süre yattılar, sırt üstü, birbirlerine bakmadan. ''Bunda utanılacak bir şey yok Meryem'' dedi hafif beltekleşmiş bir dille. Bütün evli insanların yaptığı bir şey. Peygamberimiz de karılarıyla yapardı. Hiçbir ayıp tarafı yok. Birkaç dakika sonra üzerindeki örtüyü attı, kalkıp odadan çıktı. Meryem yastığın üzerindeki çukurla baş başa kaldı. Gökyüzündeki donmuş yıldızlara, ayın çehresini bir gelin duvağı gibi örten buluta baktı. Af kısmındaki sancının geçmesini bekledi. Ramazan o yıl 1974'te sonbahara denk geldi. Meryem yeni bir hilalin koskoca bir kenti nasıl dönüştürebildiğine, ritmini ve ruh halini nasıl değiştirebildiğine hayatında ilk kez tanık oluyordu. Kabil'e derin, uyuşuk bir sessizliğin çöktüğünü gördü. Trafik yavaşladı, seyreldi, hatta sessizleşti. Dükkanlar boşaldı. Lokantalar ışıklarını söndürdü. Kemiklerini indirdi. Meryem sokaklarda ne sigara tiryakleri görüyordu, ne de pencere çıkıntılarına bırakılmış dumanı tüten çay fincanları. İftar vakti güneş battığı ve Şir Dervaza dağındaki top patladığı zaman bütün kent gibi Meryem de ekmek ve hurma ile orucunu açıyor. 15 yıllık ömründe ilk kez ortak toplumsal bir deneyimi paylaşmanın zevkini tadıyordu. Raşit 3-5 gün dışında oruç tutmadı. Tuttuğu günlerde eve ters, hırçın bir tavırla geldi. Açlık onu huysuz, çabuk sinirlenen, sabırsız biri yapıyordu. Bir gece Meryem akşam yemeğini azıcık geciktirmiş, adam da ekmekle turp yemeye başlamıştı. Kızın getirip önüne koyduğu pilav, kuzu ve bamya kurmasına elini bile sürmedi. Hiçbir şey demeden ekmek yemeği sürdürdü. Şakakları oynuyordu. Alnındaki damar öfkeyle kabarmıştı. Gözleri karşıda sessizce çiğniyordu. Bir şey söyleyen Meryem'e görmeyen gözlerle baktı. Ağzına bir ekmek parçası daha soktu. Ramazan bitince Meryem rahat bir soluk aldı. Eskiden kulübede Ramazan'ın bitiminde kutlanan 3 günlük Eid-ül-Fitr bayramının ilk gününde Celil onları ziyarete gelirdi. Takım elbise, kravat, elinde bayram armağanları. Bir yıl Meryem'e yün bir atkı getirmişti. Üçü oturup çay içerler, sonra Celil izin isteyip kalkardı. Bayramı gerçek ailesiyle kutlamaya gidiyor, derdi Nana. Irmağa geçen, el sağlayan erkeğin arkasından. Molla Feyzullah da gelirdi. Meryem'e yaldızlı kağıda sarılı çikolata, bir sepet boyalı yumurta, kurabiye getirirdi. O gittikten sonra Meryem, leziz armağanlarını alır, söğütlerden birine tırmanırdı. Yüksekçe bir dala tüner, Molla Feyzullah'ın getirdiği çikolataları yer, yaldızlı kağıtlarını aşağıya atardı. Ta ki bütün ağacın çevresine gümüş tomurcuklar gibi saçılıncaya kadar. Çikolatalar bitince kurabiyelere başlardı. Sonra bir kalemle yumurtaların üzerine kaş göz çizerdi. Ama bundan öyle büyük bir keyif almazdı. Eid, bayramlık giysilerine bürünmüş ailelerin birbirini ziyaret ettiği, konukseverliğin ve törenselliğin doruğa çıktığı bu süreç Meryem'i korkuturdu. Gözünün önünde her haftaki şen, iyimser atmosfer, birbirini sevgi sözcüklerine, hayır dualarına boğan, gözleri ışıl ışıl parlayan insanlığa canlanırdı. O zaman bir sahipsizlik, kimsesizlik duygusu üzerine bir kefen gibi çöker, ancak bayram bittikten sonra kalkardı. Bu yıl çocukluğunda kurduğu Eid hayallerini, daha doğrusu şehirde kutlanan bayram fantezilerini ilk kez kendi gözleriyle gördü. Raşit'le birlikte sokağa çıktılar. Meryem böyle bir canlılığın, cümbüşün ortasına ilk kez dalıyordu. Serin havanın hiç mi hiç yıldıramadığı aileler, coşkulu akraba ziyaretleri için sokaklara dökülmüş, kenti kaplamıştı. Kendi sokaklarında Fariba ile oğlu Nur'u gördü. Oğlan takım elbise giymişti. Beyaz bir eşarp bağlamış olan Fariba, ince kemikli, utangaç görünüşlü, gözlüklü bir erkeğin yanında yürüyordu. Büyük oğul da yanlarındaydı. Meryem, tanıştıkları gün Tandır'da Fariba'nın söylediği adı her nasılsa anımsıyordu. Ahmet. Biraz çukura kaçmış, derin bakışlı gözleri vardı. Yüzü, çocuksuluğunu hala koruyan, küçük kardeşininkinden çok daha düşünceli, saygılı, ciddiydi. Erken olgunlaşmış bir yüzdü bu. Boynundan Allah yazan, Işıltılı bir madalyon sarkıyordu. Fariba, burkasıyla Raşit'in yanında yürüyen Meryem'i tanımıştı. Elini salladı, seslendi. Eid mübarek. Meryem, peçenin gerisinden başını belli belirsiz salladı. Bu kadını tanıyorsun demek, öğretmenin karısını dedi Raşit. Meryem tanımadığını söyledi. Uzak dursan iyi edersin. Felaket dedikoducudur. Kocasıyla eğitimli entelektüel falan havalardadır. Oysa farenin teki. Baksana şuna, tıpkı bir fareye benzemiyor mu? Şar'en eve gittiler. Çocuklar yeni gömlekleri, boncuklu parlak renkli yelekleriyle koşup oynuyor, aldıkları Eid hediyelerini kıyaslıyordu. Kadınlar tatlı tabaklarını dolaştırıyordu. Meryem vitrinlere bayram fenerleri asılmış olduğunu gördü. Hoparlörlerden yayılan müziği duydu. Yabancılar yanından geçerken Eid mübarek diyordu. O akşam Şaman'a gittiler. Raşit'in arkasında duran Meryem, gökyüzünü aydınlatan havai fişekleri, yeşil, pembe, sarı çakımları seyretti. Molla Feyzullah kulübenin önünde oturup uzaklarda Herat'ın üstünde patlayan havai fişekleri seyredişlerini anımsadı özlemle. Hocasının yumuşak, kataraklı gözlerini, yansıyan ani renk patlamalarını. Ama en çok Nana'yı özlüyordu. Keşke annesi hayatta olup bunları görseydi. Bütün bunların ortasındaki Meryem'i, hoşnutluğun, güzelliğin asla ulaşılamaz şeyler olmadığını nihayet görebilseydi. Ya da işte benzerlerinin, onları andıran şeylerin. Eve bayram ziyaretine gelenler oldu. Hepsi de erkekti. Raşit'in arkadaşları. Kapı vurulunca Meryem yukarıya, odasına çıkma vaktinin geldiğini anlıyor, kapısını kapatıyordu. Erkekler aşağıda Raşit'le çay, sigara içer, sohbet ederken o odasında bekliyordu. Raşit son konukta gidinceye kadar aşağıya inmemesini tembihlemişti. Meryem'in buna bir itirazı yoktu. İşin doğrusu gururu okşanmıştı. Aralarındaki bağ Raşit için kutsaldı demek. Kızın onuru, namusu korunmaya değer bir şeydi. Bu himayeci tavır Meryem'in kendini değerli hissetmesini sağlıyordu. Değerli ve önemli. Eid'in üçüncü ve son günü Raşit bazı dostlarını görmeye gitti. Bütün gece mide bulantısı çeken Meryem de biraz su kaynatıp kendine bir fincan yeşil çay yaptı, içine dövülmüş kakule attı. Oturma odasına gitti, dün geceki Eid konuklarından kalan dağınıklığı toparladı, ters çevrilmiş fincanlar, minderlerin arasına sıkışmış kabak çekirdeği kabukları, dün geceki yemeğin yağlı sıvaşığını taşıyan kirli tabaklar. Aylak erkeklerin nasıl bu kadar enerjik olabildiğine şaşarak ortalığı temizledi. Raşit'in odasına girmeye niyeti yoktu ama kendini temizliğe kaptırınca salondan merdivenlere, oradan üst kattaki hole, erkeğin kapısına kadar gitti. Sonra kendini onun odasında yatağında otururken buldu. Buraya ilk kez giriyordu. Özel bir mülke izinsiz dağılmış gibiydi. Kalın yeşil perdeleri, duvarın dibine düzgünce dizilmiş cilalı ayakkabıları, gri boyası yer yer kalkmış, alttaki ahşabın göründüğü dolabı süzdü. Yatağın başucundaki komodinde bir paket sigara duruyordu. Bir tane alıp dudaklarının arasına yerleştirdi. Duvardaki küçük oval aynanın karşısına geçti. Aynaya doğru havaya üfledi. Külü silkeliyormuş gibi yaptı. Sigarayı yerine koydu. Kabilli kadınların sigaralarını bir an aksamayan bir zarafete tüttürme biçimi taklit etmesi mümkün değildi. Aynı devinimler Meryem'de gülünç bayağı durmuştu. Suçluluk duya duya komodinin en üst çekmecesini açtı. Önce silahı gördü. Siyahtı. Tahta bir kabzası, kısa namlusu vardı. Meryem uzanıp almadan önce tabancanın duruş yönünü aklına kaydetti. Avucunda evirip çevirdi. Göründüğünden çok daha ağırdı. Kabzası kaygan, pürüzsüz, namlu soğuktu. Raşit'in böyle tek amacı birini öldürmek olan bir şeye sahip olması rahatsız ediciydi. Ama onu evde bulundurmasının nedeni güvenlikleri içinde elbette. Meryem'in güvenliği için. Tabancanın altında köşeleri kıvrılmış bir deste dergi vardı. Meryem birini alıp açtı. Birden yüreği hop etti. Ağzı iradesi dışında açılıverdi. Bütün sayfalar kadınlarla doluydu. Gömleksiz, pantolonsuz, çorapsız, hatta külotsuz. Birbirinden güzel kadınlar. Üzerlerinde hiçbir şey yoktu. Yatakta, buruşuk çarşafların arasında yatıyor, yarı kapalı gözleriyle Meryem'e bakıyorlardı. Resimlerin çoğunda bacakları ayrıktı. Meryem bacaklarının arasındaki karanlık bölgeleri olduğu gibi apaçık görebiliyordu. Bazı resimlerde kadınlar yüzü koyun uzanmış ya da benzetmeyi Tanrı affetsin ama secde eder gibi eğilmişlerdi. Bıkkın bir küçümsemeyle omuzlarının üstünden geriye bakıyorlardı. Meryem dergiyi çabucak yerine koydu. Donmuş kalmıştı. Kimdi bu kadınlar? Bu şekilde fotoğraf çektirmeye nasıl razı olabiliyorlardı? Meryem iğrenmişti. Midesi bulanıyordu. Raşit onun odasına gelmediği günler bunlarla mı oyalanıyordu? Meryem bu konuda onu hayal kırıklığına mı uğratmıştı? Peki ya bütün onun ar namus, yol yordam söylevleri, kadın müşterilerinin sonuçta ayakkabı denerken sadece ayaklarını gösteren kadınlara yerden yere vurmaları? Bir kadının yüzü demişti, yalnızca kocasını ilgilendirir. Bu sayfalardaki kadınların da kocaları vardı elbette. En azından erkek kardeşleri, ağabeyleri vardı. Bu durumda aklı fikri başka erkeklerin karılarının kız kardeşlerinin mahrem bölgelerinde olan Raşit, onun örtünmesi için neden baskı yapıyordu? Meryem utanmış, aklı karışmış bir halde yatağa çöktü. Elleriyle yüzünü örttü, gözlerini kapadı, sakinleşinceye kadar derin soluklar aldı. Yavaş yavaş bir açıklama belirdi. Sonuçta o bir erkekti ve yıllardır yalnız yaşıyordu. İhtiyaçları kızınkilerden farklıydı. Meryem için bunca aydan sonra bile birleşmeleri hala bir vazife, bir acıya katlanma deneyimiydi. Oysa erkeğin vahşi bir iştahı vardı. Bazen şiddetin kıyılarında gezinen bir azgındı. Kızı yatağa çivileyişi, göğüslerine sertçe, hoyratça saldırışı, kalçaların hiddetli devinimi. Bir erkekti o ve yıllarca kadınsız kalmıştı. Tanrı böyle yarattığı için Meryem onu suçlayabilir miydi? Onunla bu konuyu asla konuşamayacağını biliyordu. Ağza alınamazdı. Peki, bağışlanamaz mıydı? Meryem'in yapması gereken tek şey hayatındaki öteki erkeği düşünmekti. Celil, 3 kadının kocası, 9 çocuğun babasıyken Nana ile yasak ilişkiye giren, zina yapan Celil. Hangisi daha kötüydü? Raşit'in dergileri mi yoksa Celil'in yaptığı mı? Ayrıca yargılama yetkisini kim veriyordu ki Meryem'e? Bu köylü kızına, bu haramiye. Sonra komodinin en alt çekmecesini açtı. İşte oğlanı resmini orada buldu. Yunus'un. Siyah beyazdı. 4-5 yaşında gösteriyordu. Çizgili bir gömleği, boynunda papyonu vardı. Güzel, küçük bir oğlan çocuğu. İnce bir burun, kumral saçlar, koyu renk, hafif gömük gözler. Aklı başka yerde gibiydi. Flaş patlamadan hemen önce bir şey dikkatini çekmişti sanki. Onun altında bir fotoğraf daha buldu. O da siyah beyazdı ama ötekinden biraz daha kumlu, damarlıydı. Oturan bir kadınla onun arkasında ayakta duran daha genç, daha zayıf bir Raşit. Siyah saçlı. Kadın çok güzeldi. Dergide iki kadınlar kadar değil belki ama güzel. Kesinlikle Meryem'den daha güzel. İnce, narin bir çenesi, ortadan ayrılmış uzun siyah saçları vardı. Çıkık elmacık kemikleri, düzgün bir alın. Meryem kendi yüzünü, ince dudaklarını, uzun çenesini gözünün önüne getirdi. İçini bir kıskançlık kıvılcımı yaladı. Fotoğrafı uzun uzun baktı. Raşit'in kadının tepesinde dikiliş biçiminde belli belirsiz de olsa rahatsız edici bir yan vardı. Elleri kadının omuzlarında, yüzünde o kendine özgü, ağzı sımsıkı kapalı tebessümü. Kadının gülümsemeyen, asık yüzü, hafifçe öne eğilmiş bedeni, silkinmek, erkeğin ellerinden kurtulmak ister gibi. Meryem her şeyi eski yerine bulduğu gibi bıraktı. Daha sonra çamaşır yıkarken erkeğin odasını karıştırdığına pişman oldu. Ne demeye yapmıştı ki bunu? Onun hakkında işe yarar ne öğrenmişti? Bir tabancası olduğunu, her erkek gibi bazı ihtiyaçları olduğunu mu? Ayrıca karısıyla ikisinin fotoğrafını da öyle uzun uzadıya incelememesi gerekirdi. Böyle dakikalarca bakarak zamanın tek bir anında yakalanmış, gelişi güzel bir duruşa, bir poza bir sürü anlam yüklemişti. Şimdi iyice ağırlaşan, esneyip duran çamaşır ipinin gerisinde dikilirken Meryem'in hissettiği tek şey Raşit'e duyduğu acımaydı. Onun da çetin bir yaşamı olmuştu. Kayıpların, talihsizliklerin belirlediği bir hayat. Düşünceleri Yunus'a kaydı. Bir zamanlar bu bahçede kardan adam yapan, şu basamakları koşarak çıkan çocuğa. Göl, onu Raşit'ten koparıp almıştı. Tıpkı Kur'an'da aynı adlı peygamberi bir balinanın yutması gibi. Raşit'i panik içinde, çaresizce gölün kıyısında koştururken, oğlunu geri vermesi, toprağa tükürmesi için göle yalvarırken hayal etmek Meryem'in yüreğini sızlattı. Basbayağı üzdü ve ilk kez kocasıyla arasında bir yakınlık hissetti. Her şeye karşın iyi bir çift olacağı diye düşündü.